Merhabalar, Bir Nevi Biyografi Podcast'in yeni bölümüyle karşınızdayım. Önceki bölümde Ekim Devrimi sonrasında kurulan istihbarat ve gizli servis ÇEKA'yı ve ardıllarını inceledik. Söz konusu servisin 1923'ten itibaren OKPU adını alması, yine aynı adla 1934 tarihine kadar faaliyetlerini sürdürmesi, sonrasında ise NKVD ismini alarak yoluna devam etmesi ele aldığımız konulardandı. Teşkilat isminde değişiklik olsa da temel amacın her dönemde aynı olduğunu söyleyebiliriz. Zira kontrol mekanizmasının odak noktasında Sovyet Komünist Partisi vardı. Örgüt her dönem kendinden söz ettiren faaliyetlerde bulundu. İsminin OKPU olduğu dönemde Sovyet işçi kamplarını kurması, efendim NKVD ismini aldığı dönemde Troçki'yi suikast düzenlemek suretiyle öldürmesi gibi olaylar en bilinen örnekler. Yine Sovyet Rusya'nın kontrollü bir toplumu amaçladığını, dolayısıyla da sisteme yönelik her türlü direniş ve muhalefete karşı güvenlik ve istihbarat mekanizması eliyle tepki koyduğunu önceki bölümde belirttik. Stalin'in ölümünden sonra istihbarat ve gizli servisi KGB ismini alıyor. KGB'nin iç yapısının 3 ana bölümden meydana geldiğini, bu bölümlerinde 1. daire, 2. daire ve 3. daire olarak sınıflandığını görev alanlarıyla birlikte anlattık. Bu bölümümüzde teşkilat yapısına biraz daha değinip sonrasında KGB'nin kaynakları, 90'lı yıllar ve sonrası gibi alt başlıklarla devam edeceğiz. KGB'nin teşkilat yapısı temelde 4 ana direktörlük, 7 bağımsız direktörlük ve 6 tane de bağımsız departmandan meydana geliyordu. Söz konusu 4 ana direktörlüğü 1., 2., 3. ve 4. ana direktörlükler olarak inceleyeceğiz. 1. ana direktörlük dış harekatların ağırlıkta olduğu bölümdü. Birçok işlevleri arasında öncelikle göz önüne gelenler şöyle özetlenebilir. A. Değişik kimliklerle yabancı ülkelerde faaliyet gösteren KGB ajanlarının seçimi, eğitimi, sevk ve idaresi. B. Tüm KGB bölümlerinin bilimsel, endüstriyel ve teknik casusluk faaliyetlerini koordine etmek. C. Geçmiş harekatların değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik sonuçlar çıkarılması. D. Dezenformasyon faaliyetleriyle yabancı karar organlarını etkileme. E. Politik likidasyonlar, kaçırma ve sabotajlar. Bunlara ek olarak 1. direktörlüğe bağlı 16 departman vasıtasıyla dünyanın çeşitli bölgelerindeki KGB personelinin gözetimi, bakımı, istihbarat toplama ajanlarının seçimi ve takviyesiyle bu bölgelerdeki casusluk hareketlerinin desteklenmesi sağlanıyordu. 2. ana direktörlüğe baktığımızda özellikle SSCB bünyesindeki Sovyet halkını ve yabancıları kontrolle görevlendirilmişlerdi. Bu görevi ifa ederken 6 departman dünyanın çeşitli bölgelerine mensup vatandaşları kendi içlerinde paylaşıyorlar. Örneğin 5 alt kısma sahip ABD Latin Amerika departmanı gibi. 7. departman ise tüm turist ve özellikle terörist gruplarla ilgileniyordu. 8. ve 12. departmanlar çeşitli açılardan ilk 7 departmanı destekleyecek işler yürütüyordu. Ve 12 alt bölümü olan politik güvenlik servisi de tüm Sovyet toplumunu her yönüyle kontrol görevini üstlenmişti. 2. ana direktörlüğe bağlı diğer 2 ana birimden biri olan teknik destek grubu profesyonel bazı faaliyetler ve ele geçirme işleriyle uğraşırken diğer bir birim olan endüstriyel güvenlik alt direktörlüğü de kendi haber alma şebekesi kanalıyla tüm kritik araştırma ve üretim merkezlerinin güvenlik ve denetiminden sorumluydu. 3. ana direktörlük silahlı kuvvetler direktörlüğü personeliydi. Her askeri bölgedeki Sovyet silahlı kuvvetlerinin taburlar, bölükler ve takımlara varıncaya kadar tüm kademelerine yayılmışlardı. Silahlı kuvvetlerin kendi ana istihbarat birimi olan GRU da KGB'nin sıkı denetimi altındaydı. Bu arada GRU da yine Kızıl Ordu'nun kurucusu Troçki tarafından kurulmuştu. Önceki bölümde belirtmiştim, Troçki KGB'nin selefi NKVD tarafından düzenlenen suikast sonucunda öldürülüyor. Evet, 4. ana direktörlükte yine Sovyet halkı ve etnik gruplar üzerine eğiliyor. 2. ana direktörlüğün ülke içindeki halkı kontrolle görevlendirildiğini az önce söyledik. Buna ek olarak diğer bir ana direktörlüğün daha ülke içindeki halk grupları üzerine yönlendirilişi Sovyet güvenlik nosyonunun her türlü direniş ve muhalefete ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Bu ana direktörlükler içerisinde yer alan rollerin bazıları belli konularda özellikle uzmanlaşmış daha ufak çaplı ve bağımsız direktörlüklere verilmişti. Bunların da başlıcaları teknik harekatlar direktörlüğü, idari direktörlük, personel direktörlüğü, keşif direktörlüğü, iletişim direktörlüğü ve muhafızlar direktörlüğüydü. Yine bunlara ek olarak doğrudan KGB başkanına karşı sorumlu olan bağımsız departmanlar da vardır. Bunların görevi de kendilerine ayrılan alanlarda gerekli şartları temin ederek değerlendirmelerde bulunmak ve tüm KGB sistemini destekleyici faaliyetleri sürdürmekti. Teknolojik gelişmelerin büyük bir hızla ilerlemesi, dünya çapında meydana gelen bilgi patlamasına neden oldu. Tabii istihbarat örgütlerinin de bu duruma kayıtsız kalması düşünülemez. KGB de bu yolla istihbarat kaynaklarını genişletti. Diğer yandan yaşanan bu bilgi patlamasıyla birlikte, hükümetlerin kendi içlerindeki sırlarını korumaları da oldukça zorlaştı. İstihbarat kaynağı söz konusu olduğunda her fırsatı sonuna kadar değerlendiren KGB, Rusya Bilimler Akademisi'ne bağlı enstitüleri de haber kaynağı olarak kullanıyordu. Bu enstitüler kendilerini ziyaret eden yabancı öğrenci ve bilim insanlarından bilgiler topluyor, ayrıca dünyanın her bölgesinde yayınlanan bilimsel yayınları inceleyerek mühendislik ve diğer alanlardaki faaliyetleri takip ediyorlardı. Karşı ziyarette bulunan Rus bilim ve kültür heyetleri ise o ülkelerdeki gelişmeler konusundaki izlenimlerini rapor haline getirip gerekli yerlere iletiyordu. Rus havayolu şirketi Aeroflot da çeşitli yöntemlerle bilgi toplama faaliyetlerinde bulundu. Aeroflot personeli yabancı ülkelerin havaalanları ve navigasyon sistemleri konusunda pek çok bilgiyi rahatça alabiliyordu. Uzun yıllar batılı ülkelerin havayolları Rusya'ya fazla giremedikleri halde Aeroflot pek çok batı ülkesine uçuş yaptığı için büyük bir avantaja sahipti. Aeroflot yabancı ülkelerdeki bilet satış bürolarına ve uçaklardaki uçuş ekipleri içine KGB ajanlarını istediği gibi sokabiliyordu. Dahası Aeroflot uçakları rota şaşırması gibi hilelerle yasak bölgelerde uçarak kamera ve diğer elektronik cihazlar yardımıyla bilgi toplama eylemini gerçekleştiriyordu. Tüm bunların yanında KGB, Varşova Paktı üyesi ülkelerin istihbarat servislerini de uzun süre elinde tuttu. Bazı ülkelerdeki diplomatlar sınır dışı edildiğinde Sovyet Rusya, bu Varşova Paktı üyesi ülkelerin elemanlarından fazlasıyla yararlandı. Özellikle Doğu Alman istihbarat servislerinin KGB'ye büyük yardımları olduğu yazılıp çizilenler arasında. Batı ülkesi istihbarat servislerince Rus büyükelçilik mensupları ve ticaret misyonlarının %40'ının KGB'ye mensup olduğu tahmin ediliyordu. Rusya'nın diğer ülkelere sızan dezenformasyon uzmanları da oldukça etkili ve dikkat edilmesi gereken kişilerdi. Evet, KGB'ye dair iki bölümdür ele aldığımız meseleler oldukça girift bir yapıda. Araştırma yaparken bile teşkilatın karmaşıklığı yoruyor insanı. Kendi içinde 3 ana daireye ayrılması, işte bu ayrılanların direktörlükler olarak bölünüşü, 16 tane ayrı departmanın olması, kadrolu ajanlar, dezenformasyon birimleri, silahlılar, silahsızlar, ülke içindeki elemanlar, uluslararası faaliyetler falan filan. Gerçekten çok karmaşık bir yapıdan bahsediyoruz. Ve elbette böylesine devasa bir yapıyı kontrol etmek çok maliyetli bir iş. Zaten dünyanın en yüksek bütçeli istihbarat servislerinden biri KGB. Bu anlatmaya çalıştığım meseleleri araştırırken şunu düşündüm ben. Sovyet Rusya'da her birey bir ajanmış gibi sanki. Çarşıda, pazarda, orada burada bahsedilen herkes KGB'ye çalışıyormuş gibi bir his uyanıyor. Çünkü o kadar her yerdelermiş ki, yani işte bazı verilerden bahsettik. Milyonlara varan sayıların Sovyet istihbarat birimine hizmet ettikleri yazılıyor. Bunlar tabii küresel ölçekteki veriler. Öte yandan KGB bünyesinde çalışmak, çalışabilmek o kadar kolay değil. Elbette dünyanın birçok istihbarat birimi için geçerli bir durum bu. Yani çok istiyorsun, hadi gel seni MIT'e aldık diye bir şey yok. Efendim Mehmet Atay'ın 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü sitesinde bulunan makalesinden edindiğim bilgilere göre gerek Sovyetler Birliği içinde gerekse de haricinde legal veya illegal alanda çalışacak personeller KGB tarafından büyük bir titizlikle seçiliyor. Şahsi soruşturmaların yanında bir de eş ve ailelerin durumu da önemli. Bunu da dikkate alıyorlar. Örgüte kabul edilenler tabii ki bir müddet eğitim alıyor. Temel eğitimin yanı sıra işte çalışacakları birime göre de ayrı aşamalardan geçiyorlar. Örneğin dezenformasyon biriminde görev alacak biriyle suikast biriminde görev alacak birimin elemanları farklı niteliklere haiz olmalılar. Bununla ilgili detaylı bir araştırma yapmadım. Dolayısıyla KGB nasıl eleman alıyor sorusu ayrı bir konu. Gelelim 90'lı yıllara. 1980'li yılların sonlarında kısmen felaketle sonuçlanan Afganistan Savaşı ve giderek çok daha maliyetli bir hale gelen Birleşik Devletler'le olan silahlanma yarışı nedeniyle Sovyet Rusya, artan enflasyon, üretimin azalması ve etnik azınlıklarla yaşanan çalkalanmalar nedeniyle parçalanmaya başlıyor. Yani 1990'da başlayan kapitalizme dönüş süreci ve ülkelerin birlikten ayrılarak bağımsız hale gelmeleri sonucunda Rusya istihbaratı da yeniden şekillenecek. 1991 darbesinden önce 420 bin personeliyle çalışmalar yapan KGB'nin bir nolu dış istihbarat, iki nolu istihbarata karşı koyma ve 16 nolu kod ve sinyal çözücü birimlerinin dağıtılması, 20 binin üzerinde çalışanının istifa etmesi, 80 bin elemanının da emekli edilmesi üzerine yeniden örgütlenmek zorunluluğu ortaya çıktı. 2000'li yıllarda faaliyet gösteren Rusya istihbarat birimlerindeki eleman sayısının 90 öncesinin yarı seviyesine indiği ifade ediliyor. Tabii birçok sebep var. Artık Soğuk Savaş döneminin sona ermesi, teknolojinin ilerlemesi sebebiyle bireysel elemana o kadar ihtiyaç kalmaması vesaire gibi sebepler. Velhasıl 1990 sonrası dönemde KGB parçalanarak yeniden yapılandırıldı. 1991'den sonra dış istihbarat birimi SVR adı altında özelleştirilmiş, KGB'nin iç örgütü ise önce FSK'ya yani Karşı İstihbarat Federal Servisine, sonra da FSB kısaltmasıyla Federal Güvenlik Servisine dönüştürülüyor. Troçki'nin kurduğu Rus Askeri İstihbarat Servisi GRU ise faaliyetlerine devam etti. Eski bir KGB ajanı olan, bir süredir de hiç iyi anmadığımız Vladimir Putin de 1975'ten itibaren KGB'ye çalışıyor. 1975 yılında Leningrad Üniversitesi, bugünkü adıyla St. Petersburg Üniversitesi hukuk bölümünden mezun olan Putin sonrasında KGB'ye giriyor ve Sovyetlerin dağılışına kadar örgütte kalacak. Bir süre Almanya'da görev yaptıktan sonra Leningrad'a döndüğünde de üniversite yönetiminde görev alıyor. 2019 yılında St. Petersburg kentindeki Devlet Merkezi Tarihi ve Siyasi Belgeler Arşivleri ismindeki kuruluş bir ilki gerçekleştiriyor ve aralarında Putin'in de yer aldığı KGB adına çalışmış bazı isimlerin özgeçmişlerini yayınlıyor. KGB tarafından oluşturulan özgeçmişte Putin, çalışkan, disiplinli, dürüst, stresle baş edebilen ve iş arkadaşları tarafından saygı gören bir çalışan olarak tanımlanmış. Putin'in spor başarılarının yer aldığı özgeçmişte genç KGB subayının judo ve sambo gibi dövüş sporlarında master derecesi sahibi olduğu ve günümüzde St. Petersburg olarak bilinen Leningrad kentinde 1976 yılında şampiyonluk unvanı aldığı görülüyor. Efendim, KGB'yi incelediğimiz ikinci bölümünde sonuna geldik. Olabildiğince sade, anlaşılabilir bir şekilde aktarmaya çalıştım. Tabii iki bölüm toplam yaklaşık yarım saatlik bir süreç. Yani KGB'yi her yönüyle, her ayrıntısıyla yarım saatlik bir süreçte anlatmak elbette mümkün değil ama çok çok detaya girmenin yani çok da gerekli olmadığını düşünüyorum. Bir yandan da daha detaylı bir şekilde konuyla ilgili araştırma yapmak isteyenlere öncülük etmiş de olabilirim belki. Bu vesileyle dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümde görüşmek üzere.